Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İttiba tevhidi derslerimizde İhtilafın şer olduğuna inanmak maddesinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Hud suresi 117-118. Ayetlerinde ihtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri bundan müstesnadır buyuruyor. Ve ihtilaf etmekte olanların Allah'ın rahmet etmediği kimseler olduğuna, Allah'ın merhamet etmediği kimseler olduğuna işaret ediyor. Burada ihtilaf kendisine, kınanan ihtilaf kendisine açık deliller geldikten sonra ona muhalefet etmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına çok soru sormalarını yasaklarken bunun gerekçesini böyle açıklamıştır. Yani bu kadar çok soru sormayın çünkü sizden öncekiler peygamberlerine çokça sorular sormaları ve onlara karşı ihtilaf etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Yani onlara muhalefet etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır buyuruyor. Bir önceki derste kısaca değindiğimiz gibi İbni Amr, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hakim iştihad eder de isabet ederse iki ecir alır. İştihad eder de hata ederse ona da bir ecir vardır. Hadisi her müştehidin isabetli olmadığına bir delildir. Hak bir tanedir, birden fazla olmaz. Şevkan Rahimullah bu hadisle ilgili olarak şöyle diyor. Bu hadis hakkın bir tane olduğunu, müştehitlerden bazısının buna isabet edeceğini ve iki ecir alacağını, bazısının ise hakka muhalif olup hata edeceğini ve bir ecri hak edeceğini ifade etmektedir. Ecir hak etmesi isabet ettiğini göstermez. Hata etmiş olması da ecir alamayacağını gerektirmez. Her müştehidin isabetli olduğunu söyleyen hakkın birden fazla olduğunu iddia etmiş olur. Fakat bu yanlıştır. Doğruya isabet edememek açık bir muhalefettir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müştehitleri hata eden ve isabet eden olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Şayet ikisi de isabetli olsaydı bu taksimin bir anlamı olmazdı. Maalesef asırlar boyunca bunu Şevkani İrşadul Fuhul adlı usule dair eserinde zikrediyor. Şayet geçmişte usul kitaplarına bakarsanız, mezheplerin usul kitaplarına bakarsanız her müştehit isabetlidir şeklinde kaideler zikrettiklerini görürsünüz. Yani mezhepler maalesef bunu iddia etmişlerdir. Fakat dayandıkları hadisin kendisi her müştehidin isabet etmediğini açıkça ifade ediyor. Bu konuda iddia sahipleri İbn Ömer radıyallahu anh'ın şu rivayetinde delil getirmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günü yani Hendek savaşının olduğu gün hiçbiriniz Kurayza oğulları diyarına varmadan ikindi namazını kılmasın buyurdu. İkindi vakti onlar yoldayken girince bazıları oraya varmadıkça namazı kılmayalım dediler. Bazıları da bilakis namazı kılmalıyız bizden istenen bu değildir dediler. Bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki tarafı da kınamadı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Hacer rahimeullah bu hadisle ilgili olarak şöyle diyor. Bu kıssayı her müştehidin isabet etmiş olmasına delil getirmek açık değildir. Zira burada sadece iştihad edip gayret sarf etmekten dolayı günahkar olmadıkları için kınamanın terki vardır. Nitekim çoğunluk iştihad edenin günahkar olmayacağına bunu delil getirmişlerdir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu iki gruptan hiçbirini kınamamıştır. Şayet bir taraf günahkar olsaydı tam anlamıyla eleştirilirdi. İbn-i Teymiye rahimullah da şöyle diyor. İhtilaf meselelerinde karşı çıkılmayacağını söylemek doğru değildir. Zira karşı çıkış hüküm veya amele yönelik görüşedir. Eğer görüş sünnete veya önceki icmaya aykırı ise karşı çıkılması zorunludur, vaciptir. Böyle değilse zayıflığını açıklamak anlamında karşı çıkılır. İsabetli olan bir tanedir ve o da selef ve fakihlerin genelinin görüşüdür. Şayet bir amel sünnete veya icmaya aykırı ise yine derecesine göre karşı çıkılır. Aynı şekilde hakimin hükmü sünnete aykırı ise bazı alimler tabi olmuş olsa dahi o hüküm geçersizdir. Ama o meselede bir sünnet veya icma yoksa içtihada müsaittir ve içtihad ederek yahut müştehidin deliline tabi olarak amel edene karşı çıkılmaz. Bu meseleye bir açıdan kapalılık girmiştir ve görüş bildiren bunun içtihada müsait olan ihtilaflı meselelerden olduğuna inanmıştır. Nitekim insanlardan bazı gruplar böyle inanırlar. İmamların üzerinde bulunduğu isabetli görüş ise karşıtı bulunmayan sahih hadis gibi amel edilmesini gerekli kılan delaleti açık bir delil bulunmadığı zaman meselelerin içtihada müsait olmasıdır. Delillerin birbirine yakın olması veya delillerin gizli kalması söz konusu olduğunda bu durum ortaya çıkabilir. Yani kınanan ihtilaf açıkça deliller ortadayken buna rağmen birilerinin görüşlerini tercih etmek veya kişinin kendi görüşünü beğenmesidir. Ama deliller açık olmadığı zaman konu içtihada müsaittir. Sahabenin ihtilaflarına baktığımız zaman onların ihtilafları bu türden ihtilaflar olmuştur. Kendilerine delil açıkça belirmemiştir. Fakat bize bazen sahabenin ihtilaf ettiği konularda hak ulaşmıştır. Bu konuda işte sahabe bile ihtilaf etmiştir diyerek onların ihtilafını hüccet gösteremeyiz. Bilakis hakka tabi olmamız gerekir. Yine İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Bu gibi yani meselelerin, delillerin kapalı olduğu içtihadi meselelerde el ile karşı çıkılmaz. İnsanlardan hiç kimsenin de buna tabi olması gerekmez. Lakin ilmi delillerle konuşulur. Bu sözlerden birinin sahih olduğunu anlayan kimse o sahih delile tabi olur. Diğer görüşe uyanlara karşı çıkamaz. Tek kelimede ittifak edip ayrılıktan kaçınmak bize kitap ve sünnet naslarının bir emridir. Lakin burada iki şart vardır. Birincisi, ihtilaftan kaçınmak için delillerden bir delil terk edilemez. İkincisi, bir ihtilaftan çıkmak diğer bir ihtilafa sebep olmamalıdır. Nevevi şöyle der, şüphesiz alimler ihtilaftan kaçınmaya teşvik hususunda ittifak etmişlerdir. Yani ihtilaftan kaçınmanın zorunlu olduğunda alimlerin ittifakı vardır. Ancak bu bir sünneti ihlal etmeyi yahut başka bir ihtilafa düşmeyi getirmemelidir. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 103. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yola bulasınız. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinde zikrettiği nimet, Allah'ın hak üzerinde iman edenleri birleştirmesidir. Kalplerinden kini atmasıdır. Bu büyük bir nimettir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu nimete karşı nankörlüğü şöyle açıklıyor. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, tecessüs yapmayın, birbirinize buğuzlaşmayın, birbirinize sırt dönmeyin. Allah'ın kardeş kulları olun. Benden sonra sakın ha birbirlerinin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Yani buradaki kafir nankörler manasındadır. Yani Allah'ın bu nimetine karşı nankörlük etmeyin. Birbirinize boynunuzu vuracak derecede bu nefretlere sebep olan tecessüsten, buğuzlaşmadan, haset etmeden, kusur araştırmadan bu gibi şeylerden uzak durun. Yani bir kardeşimiz bizim aleyhimizde haksızlık etse dahi bizim ona aynıyla mukabele etmememiz tavsiye ediliyor. Ta ki şu nimete nankörlük edilmemesi için. Yani bir tarafın haksızlık yapması, diğer tarafın ona haksızlıkla, zulümle karşılık vermesini caiz kılmaz. Ali İmran 105. ayetinde kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Ayrılığa düşmek de bakın apaçık delillerin gelmesinden sonra. Ayrılığa düşmeyin demek bu delillerin aleyhinde toplanın birleşin demek değildir. Ayrılığa düşmek demek Allah'tan inen delillerin karşısında bundan ayrılarak ayrılığa düşmeyin demektir. Bu delillerden ayrılan bir kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden, salih selefin cemaatinden ayrılan bir kimse, ne kadar çoğunluk olursa olsun, işte bu azabı hak eden, bu azapla tehdit edilen zümrelerden olur. Burada ayrılık, delilden ayrılıktır. Delilden ayrı olduğu zaman, delilden ari olduğu zaman, delile muhalif olduğu zaman, kalabalığın hiçbir anlamı yoktur. Ve delil bulunduğu zaman, delile tabi olunduğu zaman azlığın, tek kalmanın bir zararı yoktur. Çünkü ayrılınmaması emredilen şey delildir. Selefin yoludur. En'am suresi 159. ayetinde dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir buyruluyor. Burada dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla senin ilişkin yoktur hitabına dikkat edin. Delillerden ayrılanların grup grup olmasıdır. Yoksa illaki hak ehli de bu gruplar içerisinde bir tanesidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri dışında hepsi ateşte olacak diyor. Biri dışında hepsi ateşte olacak. Yani hak üzere bulunan fırka da bu fırkalar içerisinde bir tanesidir. Ama bu ümmettendir. Şimdi biz şöyle düşünemeyiz. Mesela Allah Azze ve Celle ayrılığı, gruplara bölünmeyi, dinde fırkalaşmayı kınıyor. Hatta bir şeyin hak olduğunun alameti o hak üzerinde birleşmeleridir. Bir grubun, bir cemaatin hak olduğunun alameti hak üzerinde ayrılığa düşmemeleridir. Biz senelerce mezhepçileri kınadık. Neden kınadık? İşte bunlar dinde ayrılığa düşmüşlerdir. Falan mezhebi, filan mezhebi. Tarikatçılar kınadık. 400 küsur tarikata ayrılmışlardır. Bu onların batıl oluşunu gösterir dedik. Aynı şeyi şimdi düşünün. Bir Yahudi ve Hristiyan gözüyle bakın İslam alemine. Müslümanlar işte mezhep mezhep oldular, tarikat tarikat oldular. Onların bu şekilde batıl bir nazarla bakışlarında İslam hak bir din değildir demeleri ne kadar yersizse, bizim bugün selefilik iddia edenler içerisinde bunların grup grup olması da selefin yolunun batıl olduğunu göstermez. Çünkü iddia başka bir şeydir. Uygulama, bunu tatbik başka bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı arasında da kitaba ve sünnete tabi olduğunu, Müslüman olduğunu iddia eden münafıklar vardı. Fakat bunlar her fırsatta karıştırma peşinde olmuşlardı. Sünnetten alıkoyma peşinde olmuşlardı. Vahye tabi olmanın zıttında hareket etmeye çalışmışlardı. Cihattan geri kalmışlardı, ayrı bir gruplardı. Cihada katılmak zorunda kalırlarsa bile orada Müslümanlar arasında korkuya sebep olacak, dağılmaya sebep olacak şeyler aşılama peşindeydiler. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanların batıl bir yolda olduğunu göstermez. Bu durum ortadan kalktıktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ümmetim, yani İslam ümmeti 73 fırkaya ayrılacak. Yani Yahudiler ayrıldı, Hristiyanlar ayrıldı. Yahudiler 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı buyuruyor. Benim ümmetim de 73 fırka ayrılacak. Biri dışında hepsi ateştedir. Yani bu ümmetin 73 fırkaya ayrılmış olması bu ümmetin batıl bir din üzerinde olduğunu göstermiyor. Din üzerinde sebat edenlerin bugün diyor benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır diye sınırlıyor. Yani kim o gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi yolda, hangi uygulamada, hangi amelde, hangi ahlaktaysa, sahabeleri hangi yoldaysa, hangi menheç üzerindeyse, bu yolda sebat edenler uygulama olarak, ameli olarak, ahlaki olarak ve kalbe, dile, azalara düşen ameller olarak bu yolda sebat ediyorsa, işte bunlar hak ehli olanlardır. Sen hakka tabi olduktan sonra sapanlar sana hiçbir zarar veremez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bugün iş o hale gelmiştir ki düne kadar tevhid daveti, vahhabilik, mezhepsizlik, yolsuzluk gibi değişik ithamlarla, sapıklık ithamlarıyla karşı karşıyayken bu tevhid davetini sadece bu dinde samimi olanlar sahipleniyordu. Kitap ve sünnetin önüne hiç kimseyi geçirmeyenler sahipleniyordu. Tıpkı İslam'ın ilk yıllarında olduğu gibi. Din garip olarak başladı, garip olarak dönecektir buyuruyor. Mekke döneminde münafık yoktu. Çünkü Müslüman olmak, işkencelere maruz kalmayı, dünyalık bazı menfaatlerden uzak olmayı gerektiriyordu. İnsanlar nezdinde ayak takımı gibi görülmeyi gerektiriyordu. Bazı nefsin şehvetlerine, menfaatlerine destek olacak şeyleri terk etmeyi gerektiriyordu. Ne zaman ki İslam güç sahibi oldu, o zaman münafıklar türemeye başladı. İslam iddiasında bulunan, fakat bunu kılıçtan korktukları için, bir menfaat umdukları için veya kafirlerin saflarında aradıklarını bulamayıp da Müslümanların yanında bazı şeyler sömürmek için yapıyorlardı. İşte selefilik daveti de, tevhid daveti de bir zaman sonra, yani bu davetin zahmetini çeken, sıkıntısını çeken, kitap ve sünnetten taviz vermeyen insanların bazı badirelere katlanmalarından sonra bugün revaç bulan bir isim haline geldi. Dolayısıyla dün hariciler selefilere karşı çıkarken, selefilik davetine karşı çıkarken, kitap ve sünnet davetine karşı çıkarken, bugün haricilerin selefilik iddia ettiklerini, mürciyelerin selefilik iddia ettiklerini, hatta tasavvufçuların bile selefilik iddia ettiklerine şahit olmaktayız. Taklitçiler de bunlardan, mezhep taklitçileri, mezhep tasavvufçuları bile selefilik iddiası içerisindeler. Selefilik ismi yokken nasıl ehli sünnet ismini sahipleniyorsa herkes, şimdi de selefilik ismi sahiplenilir hale geldi. Meseleye hislerle değil, zanlarla değil, deliller muvacehesinde, deliller ışığında bakanlar için selefilik iddiasının ne getirdiği gayet ortada. Ama iddia olarak selefilik iddiası olmasına rağmen bu davetin, bu ismin kişiye yüklediği şeylerden yüz çeviren insanlar yine var. Bu ismi kullanan insanlar var. Hani demişler ya, deveye sen nesin? Deveyim demiş. Yük taşı o zaman, şeye, deve kuşuna. Yük taşı o zaman demişler deve kuşuna. Ben kuşum demiş. O zaman uç demişler, ben deveyim demiş. Yani deve koşu ne develiği kabul etmiş ne kuş olmayı. Çünkü bunu gereklerini yapamıyor. Maalesef bu iddia, tevhid ehli olma iddiası buna benzedi. Yani gereklerini yapma ama dilde en güzel savunucusu ol. Bir yerlerde cedelini yap, bununla nefislerini tatmin et. Çünkü hiç kimse batıl oluşu apaçık olan bir şeyden dolayı gururlanmaz. Fıtrata aykırıdır bu zaten. Batıl itikatlara sahip olmaktan dolayı bazı insanları selefilik iddiası sayesinde insanlar kınıyorlar. Bunun için cedeller yapıyorlar. Fakat bu itikadın insana yüklediği, dil ile bu itikadı iddia etmenin ameller olarak azalara yüklediği vazifelerden kaçınan bir insanın işte bu deve kuşu misalinden bir farkı yoktur. Adeta bu deve kuşu gibi başını kuma gömmüş, böylece gizlendiğini zannetmektedir. Fakat bütün vücudu meydandadır. Başı kuma gömmek demek, bu tehditlerin, yani tevhide muhalefetin, sünnete muhalefetin getirdiği şeylerden beri olmayı gerektirmiyor. Yani bu iddiadan ibaret değildir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam alenidir, iman kalptedir, takva buradadır buyurması gibi. İslam alenidir. Selefilik demek, İslam'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şekilde tatbik etmek demektir. Bu ümmetin selefinin yolunun dışına çıkmamak demektir zahirdeki. İman kalptedir. Kalbin bunu tasdikleyecek. Ve takva buradadır diyor. Yine ciğerlerini gösteriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Takva, Allah korkusu ciğerlerdedir. Bu takva öyle ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza durduğunda ciğerlerinden fokurdama sesleri sanki bir tencere kaynıyor gibi. Yani hem kalp amelleri hem dilin hakkı iddia etmesi, hakkı söylemesi, kalbine şahitlik yapıyor dil ve azaların amelleri de bunu tasdik etmesi gerekir. Baktığımız zaman dün neydi selefilik insanların nazarında? Mezhepleri reddetmektir. Doğru. Selefilik mezhepleri reddetmektir. Selefilik hak bir tanedir, hakkın dışındakiler sapıklıktır demektir. Ve bunlar sapıklık olarak görmektir. Dinde hoşgörünün tam zıttıdır. Yani batıl bir itikada hoşgörü yoktur selefilikte. Allah Resulü'nün davetinde. Bilakis batılı reddetmek vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi sizi reddediyoruz. Keferna bikum demek vardır. Allah Azze ve Celle hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır buyuruyor. Yani hakkı bilmek demek, hakkın dışında olan şeyleri de sapıklık olarak görmeyi yüklüyor. Ama demokrat bir yaşam tarzı içerisinde sen kendi yolunda git, ben kendi yolumda gideyim ve kardeşçe geçinelim değildir. Bu İslam'a aykırıdır. Dolayısıyla hakiki, bozulmamış, bidatlerden uzak bir İslam iddiası demek olan selefiliğe de aykırıdır. Mezhep mensubu olan bir selefi olamaz. Yani Allah Azze ve Celle az önce okuduğum ayette gruplara ayrılanları kınıyor, ehli kitabı kınıyor. Bugün insanlar dese ki Hanefiyim, Hanbeliyim dese sadece bu iddiası bakın kafirlere benzemektir. Sadece bu iddia. Gerçekte öyle olmasa bile. Bunu iddia diyorlar ya biz işte kitap ve sünnetten delil geldiği zaman ona tabi oluruz ama Hanbeliyiz veya Hanefiyiz. Böyle bir iddia sadece gerçekten doğruysa kafirlere benzemektir. Çünkü din de parça parça bölünmektir. Eğer sen delil gelince delile tabi oluyorsan Hanbeli olarak bir Maliki'den farkın ne? Hanefi'den farkın ne? Herkes delile tabi oluyorsa neden birisinin adı Hanefi, birisinin adı Maliki'dir? Birisinin adı Hanbeli'dir. Veya Rufai'dir, Kadiri'dir. Neden farklı isimler var? Bu sahabe arasında meydana geldiği zaman sen Muaviyeci misin, Alici misin denildik zaman İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Subhanallah diyor ben Muhammediyim diyor. Bu isimlerin birer din olduğunu söylüyor. Evet bu kafirlere benzemektir sadece isimde, tesmiyede. Eğer iş tesmiye boyutunu da geçmiş, kitap ve sünnet delillerine rağmen bu mezheplere tabi olmaksa burada iş daha da tehlikelidir. Mezhepleri Rab edinmektir. Mezhep alimlerini, ilim ehlini Rab edinmektir. Senin adın Hanefi, Şafii olmayabilir ama Elbanici, İbn-i Useymin'ci, Binbazcı, Muhammed bin Abdülvehhabcı veya İbn-i olabilir. Hiçbir farkı yoktur. Bilakis bizim dinimiz kitap ve sünnetten ibarettir. Bu isimler ise bizimle beraber aynı dine mensup olan insanların isimlerinden ibarettir. Hataları kendi aleyhlerinedir, isabetleri kendi lehlerinedir. Her birimiz gibi. Masum olan ancak Allah'ın vahyidir. Allah Azze ve Celle sen Rabbinden sana vahyedilene uy, başka dostlar edinip de onlara uyma buyuruyor. Evet, Şura suresi 13. ayetinde dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Yani ayrılığa düşmemek, dini ayakta tutmak ve bunda ayrılığa düşmemek bize din kılınmıştır. Fakat kendilerini çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Yani delillere muhalefet edip gruplaşanlar bu kimselere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer peygamber olarak ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir buyuruyor. Evet, ihtilaf Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde kınanmıştır. Alimlerin ihtilafı rahmettir diyen bazı ilim ehlinin sözlerini ortaya koyarak bu sözü savunmaya çalışanlar Allah Azze ve Celle'ye ve Resulü aleyhissalatü vesselam'a açıkça muhalefet etmektedirler. Hud suresi 117-118. ayetlerini az önce okumuştuk. Bu ayete aykırıdır. Allah'ın merhamet ettikleri müstesna ihtilaf edip durmaktadırlar. Bu ayette taban tabana zıttır bu söz. Eğer Allah'ın merhamet ettikleri ihtilaf etmiyorsa, sadece batıl ehli ihtilaf ediyorsa, ihtilaf nasıl olur da rahmet olur. Nisa suresi 82. ayetinde, eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birçok ihtilaf bulurlardı. Demek ki Allah'tan gelende ihtilaf yoktur. Ne zaman ki biz kitap ve sünnet dışında, yani Allah'tan gelen dışında kendimize yollar edindik, ihtilaflar o zaman çıkmaya başladı. Enfal suresi 46. ayetinde birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider buyuruluyor. Müslümanların, iman ehlinin birbirleriyle çekişmeleri kalplerine korku düşmesine ve kuvvetlerinin gitmesine bir sebeptir. Rum suresi 31-32. ayetlerinde sakın dinlerini parça parça edip fırkalara ayrılan müşriklerden olmayın. Her fırka elinde olanlarla sevinir durur. Her biri kendince delil saydığı bazı şeylerle sevinir durur. Evet. Sahabenin ihtilafına gelince onların ihtilafları ancak zaruretten doğan, nasları anlamakta ortaya çıkan tabii bir ihtilaftı. Onlar isteyerek de ihtilaf etmiyorlardı. Bunlara ek olarak dönemlerinde mevcut olan ve ihtilaflarını gerektiren bazı durumlar söz konusuydu. Ancak onlardan sonra bu gerekçeler de ortadan kalktı. Bu tür ihtilaftan bütünüyle kurtulmak ise mümkün değildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kınanan ihtilaf, ayetlerde kınanan ihtilaf, kasıt ve sürekliliğin tahakkuk etmesi halindedir. Yani kasıt var, kasıtlı bir ihtilaf ve delil gelmesine rağmen bunda devam etme. Kınanan ihtilaf budur. Taklitçilerin ihtilaf edip durmalarında ise çoğu zaman gerekçesi bile yoktur. Çünkü bazıları kitap ve sünnetteki delili görüp başka bir mezhebin delili olduğunu anlayınca bu delilin, sadece mezhebine muhalif olduğu için onunla amel etmeyi terk eder. Veya hocasının görüşüne, cemaatinin görüşüne muhalif olduğu için o hadisle amel etmeyi terk eder. Sevmediği birisi tarafından hadis geldiği zaman o hadisle amel etmeyi terk eder. Bakın bunlar hep hakka karşı taassuptur. Ona göre sanki asıl olan mezhebidir veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din sadece onun mezhebiyle, onun cemaatinin görüşleriyle, liderinin görüşleriyle sınırlıdır. Diğer mezhepler ise sanki onun nazarında neshedilmiştir. Bunların dışında başka insanlar da var. Onlar da mezhepleri aralarındaki geniş ihtilafa dayanarak farklı şeriatlar olarak, farklı dinler olarak değerlendirmektedir. Nitekim sonrakilerden bazıları bunu açıkça söylerler. Müslümanların bunlardan dilediğini alma, dilediğini bırakma hakkı vardır. Çünkü hepsi de şeriattır demişlerdir. Hepsi de dindendir demişlerdir. Bazen her iki grup ihtilaflarına dayanarak ümmetin ihtilafı rahmettir şeklindeki uydurma hadisi de delil getirmektedir. Bazıları da hadisin söyleniş sebebini şöyle yorumlamaya çalışmaktadır. İhtilafın rahmet olmasının sebebi ümmete bir genişlik sağlamasındandır. Bu yorum ayetlerin açık ifadesine aykırı, imamların söylediği sözlerin, onların tavsiyelerinin de içeriğine aykırıdır. Bu imamlar, mesela mezhep imamları olarak kabul edilen imamlar, size kitap ve sünnetten delil geldiği zaman benim görüşüme aykırı bulursanız onu, benim görüşümü terk edin ve vahyin gereğine uyun diyerek tembihlemişlerdir. Buna da aykırıdır. İbnül Kasım şöyle diyor. Leys ve Malik'in Resulullah'ın sahabelerinin ihtilaf hakkında şöyle dediklerini duydum. İnsanların dediği gibi bunda genişlik var denemez. Hayır, böyle değildir. Bilakis ihtilafın bir kısmı yanlış, bir kısmı doğrudur. Eşhep de şöyle diyor. Malik'e soruldu. Güvenilir ravilerin sahabelerden aktardıkları iki ayrı hadis ile amel eden kişinin durumunu genişlik olarak görür müsün? Dedi ki, Allah'a yemin olsun ki hakka isabet etmedikçe hayır. Hak ancak bir tanedir. İki farklı görüşün ikisi de aynı zamanda doğru olamaz. Bilakis doğru sadece bir tanedir. İmam Şafii'nin talebelerinden Müzeni şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de ihtilaf etmişler ve birbirlerinin hata ettiğini söylemişlerdir. Birbirlerinin sözlerine bakıp tenkit etmişlerdir. Hepsinin söyledikleri doğru olsaydı bu şekilde yapamazlardı. Ömer radıyallahu anh de Ubey bin Kâb ile İbn Mesud'un namazda tek bir elbiseyle namaz kılma hususundaki ihtilaflarına öfkelenmiştir. Ubey şöyle demişti. Tek elbiseyle namaz kılmak güzel bir şeydir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çünkü tek elbiseyle namaz kılmış. Bu konuda dayandığı şeyler var. İbn Mesud da şöyle diyordu. Bu elbise azken yani kumaş azlığında insanlar sıkıntıdayken böyleydi. Şimdi şartlar değişti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh öfkeli bir şekilde şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden görüşlerine müracaat edilen iki kişi ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda Ubey doğru söylemiştir. İbni Mesud ise hatalıdır. Ancak bundan sonra kimsenin bu meselede ihtilaf ettiğini duymayayım, yoksa ona şöyle şöyle yaparım. Yani şimdi duruma bakın. Ubey bin Kab radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam uygulamasını delil getiriyor. İbni Mesud ise şartlar değişti diyerek görüşle geliyor. Bir maslahatla veya rey ile geliyor. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh, o Allah Resulü'nün El Faruk dediği, hak ile batılın ayrıcısı dediği, Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ubey haklıdır diyor. Çünkü sünnet böyle. Bir sünnetten neyle saparsın? Reyle mi? Bir sahabenin görüşüyle mi? Ancak yine bir sünnetle, yine vahiden bir delille. Evet. Bunu İbn Abdilber Camiu Beyanil İlim adlı eserinde aktarıyor. İmam Müzeni diyor ki, ihtilafı caiz gören iki alim bir mesele hakkında içtihad eder de, biri helal, diğeri de haram derse, her ikisinin de isabet ettiğini iddia eden kimseye şöyle cevap verilir. Bunu nassa dayanarak mı, yoksa kıyasa dayanarak mı söyledim? Eğer nassa dayanarak söylüyorum derse, ona denilir ki, bunu nasıl nasla dayanarak söyleyebilirsin? Zira kitap ihtilafı reddediyor. Kıyasa dayanarak söyledim derse denilir ki kitap ve sünnet ihtilafı reddederken sen nasıl ihtilafın caiz olmasını bunlara kıyas edersin. Alim bir tarafa, akıl sahibi sıradan bir kimse bile bunu caiz göremez. Birileri çıkıp şunu diyebilir. İmam Malik'ten Hakk'ın bir olduğuna dair aktarılan bu rivayete Ezzerkan'ın Medhalül Fıkhi kitabında naklettiği şu rivayet ters düşer. Ebu Cafer el-Mansur ardında Harun Reşit, İmam Malik'in mezhebi ve eseri Muvatta'yı. Abbasi devletinin kanunnamesi yani anayasası yapmak istediler. Ancak İmam Malik buna izin vermedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı fer'i konularda ihtilaf ettiler ve farklı bölgelere dağıldılar. Her birinin görüşü de isabetlidir. Ona denilir ki, Şeyh Elbani buna bu şekilde cevap veriyor. Bu olayın İmam Malik'ten nakli meşhurdur ve bilinen bir şeydir. Ancak rivayetin sonunda gelen her birinin görüşü de isabetlidir kısmının ulaşabildiğim kaynaklarda ve rivayetlerde bir aslı mevcut değildir. Bir rivayet müstesnadır. O da Ebu Naim'in Hilye'de tahric ettiği rivayettir. Bu rivayetin senedinde Miktam bin Davud vardır ve Zehebi bu zatı zayıf kimseler arasında zikretmiştir. Buna rağmen rivayetin lafzı her biri kendine göre isabetlidir şeklindedir. Kendine göre lafzı El-Methal'in rivayetinin uydurma olduğunu göstermektedir. Nasıl böyle olmasın ki? Bu rivayet İmam Malik'ten güvenilir ravilerin rivayet etmiş olduğu hak birdir, birden fazla olamaz sözüne de muhaliftir. Nitekim sahabe ve tabiinin önde gelenleri ve dört imamın hepsi bu görüştedirler. İbn Abdilber Rahimullah Cami Beyanil İlim'de şöyle diyor. Şayet bir meselenin birbirine zıt iki durumu doğru olsaydı, her ikisi de doğru olsaydı, selef alimleri içtihatlarında, hüküm ve fetvalarında birbirlerinin hatalı olduklarını söylemezlerdi. Mantık bir şeyin hem kendisinin hem de zıttının doğru olmasını asla kabul etmez. Şair de şöyle demiştir. Bir durumda iki zıttın varlığını ispat, imkansız şeylerin en çirkin şeklidir. Evet, bu konuda söz uzun. Ümmetin ihtilafı rahmettir şeklindeki rivayet hem metin olarak hem isnad olarak zayıftır, uydurmadır. Metin olarak münkerdir. Az önce zikrettiğimiz gibi ayetlere aykırıdır. İsnad olarak da bunun sabit, bilinen, sahih bir isnadı yoktur. Ümmetin ihtilafı rahmettir sözünün İsnadı bile yoktur. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız hidayet bulursunuz şeklinde rivayet edilen söze gelince Bu da metin olarak münker, isnad olarak çok zayıf bir rivayettir. Metin olarak münkerliği şudur. Sahih Müslim'de İmam Müslim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ashabın gökteki yıldızlar mesabesindedir. Nasıl ki yıldızlar kaybolduğunda insanlar karanlıkta kalırsa ashabım gittiğinde de insanlar şaşkın kalırlar buyuruyor. Hadisin sahih olan, mahfuz olan lafzı böyledir. Evet, ashab yıldızlara benzetilmiştir. Ama her biri de hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz şeklindeki bir lafsa aykırı bir şekilde gelmiştir. Yani bununla örtüşmüyor. Metin olarak münkerliğinin diğer bir şeklini İbni Hazm şöyle açıklar. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz sözü Allah Resulüne bir iftiradır. Çünkü bu söz sakat bir sözdür. Çelişkili bir sözdür. Ve Allah Resulünün böyle bir sözden tenzih edilmesi gerekir der. Çünkü sen işte falanca yıldıza tabi olursan bu tarafa giderken filanca yıldıza tabi olursan tam tersi bir tarafa gidersin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle bir şey söylemesi mümkün değildir der. İsnad olarak da zaten bütün hadis imamları sahih gören yoktur yani bu rivayet. Evet, ihtilaf kınanmıştır ve ihtilaf ittiba tevhidine aykırıdır. Çünkü ittiba Allah Azze ve Celle'den indirilen hakka uymak demektir. Görüşlerin beğendiği şeylere uymak ise, görüşlerin beğendiği istihsanlarla bu delile muhalefet etmek ise şeytanın yoludur. Şeytan Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı re'yi ile, aklıyla karşı çıkmıştı. Sen onu topraktan, beni ise ateşten yarattın, ateş topraktan üstündür diyerek Allah Azze ve Celle'nin hükmünü beğenmemişti. Bu sebeple kafirlerden oldu. Ne Allah'ın sıfatlarından bir sıfatı inkar etti, ne cenneti cehennemi inkar etti, ne melekleri inkar etti, ne Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu inkar etti, ne de iman esaslarından herhangi bir şey inkar etti. Sadece Allah Azze ve Celle'nin Adem'e secde emrine karşı aklıyla itiraz etti. Bu sebeple kafirlerden oldu. Aleykümselam ve rahmetullah. Az önce hutbede de söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle ribayı, faizi haram kıldığı zaman dediler ki alışveriş de faiz gibidir. Bakın burada da akılla, kıyasla itiraz ettiler. Alışveriş de faiz gibidir. Yani faiz de bir alışveriştir sonuçta. Alan razı, veren razı. Ve Allah Azze ve Celle cevaben buyurdu ki Allah ribayı haram, alışverişi helal kılmıştır. Bu kadar. Yani bu işte sizin aklınızın, hayatınızın bir dahli olamaz demektir bu. İttiba tevhidi Allah Azze ve Celle'den Resulü Aleyhisselatü Vesselam lisanıyla gelenlere teslim olmak ve tevhid dediğimiz zaman birlemektir. Başka bir şeye tabi olmamaktır. Ne reye, ne kıyasa, ne mezhebe, ne seçkin alimlerin görüşüne, ne zahit, abid kimselerin keşiflerine, ne usta siyasetçilerin siyasetine, bunların hepsini terk ederek sadece Allah Azze ve Celle'nin Resulü ile gönderdiklerine tabi olmaktır. Bu sebepten ihtilafın sebebi bu vahye tabi olmamaktan kaynaklanır. Başka dostlar edinmek sebebiyledir. Başka dostlar edinmek ittiba tevhidini bozar. Allah yardımcımız olsun. Bir sonraki derste ittiba tevhidinin diğer bir muhalifi bidatlerdir. Bütün bidatlerin sapıklık oluşuna dair maddeyi işlemeye çalışacağız. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdike la şerike lek ve estağfuruke ve etubu ileyk.